5. kaset 2. yüz. Görünüşe göre Vera Bogotuhovskaya da devrimcilere katılmış, siyasi bir iş yüzünden hapse atılmış olacaktı. Katyusha'nın durumunu düzeltmek için kendisine yararlı öğütler verebileceğine göre onunla konuşmak iyi olacaktı. Ertesi sabah Dimitri uyandığı zaman bir gün önce olup bitenleri anımsayarak bu yüzden korktu. Yalnız korkusuna karşın giriştiği işi her zamankinden daha azimli biçimde sürdürmeye karar verdi. İşte içinde bu görev bilinci olduğu halde vali yardımcısı Maslevnikov'u görmeye gitti. Ondan hem Katyusha'yı hem de yaşlı Mençova ile oğlunu görme izni isteyecekti. Katyusha ona ana oğuldan söz etmişti çünkü. Katyusha'ya yararı dokunabilecek olan o Vera Bogoduhovskaya adlı kızla da görüşmek istiyordu ayrıca. Maslenikov'u çok eskiden tanımaktaydı. Askerdeyken tanışmışlardı. Maslenikov alayın mutemediydi. İyi bir çocuk, mesleğini seven bir subaydı ama askerlikten çar ailesine olan bağlılığından başka bir şey bildiği yoktu. Dimitri onu bir idare amiri olarak bulmaktaydı şimdi. Maslenikov alaydaki mevkiini bir ildeki memuriyetle değişmiş, zengin, becerikli bir kadınla evlenmişti. Onu sivil memurluğa geçsin diye zorlayan karısıydı zaten. Genç kadın kocasıyla evleniyor, onu evcilleşmiş bir hayvan gibi okşuyordu. Kışın Dimitri bir kez onlara konuk olmuştu ama bu çevre kendisine öyle az çekici görünmüştü ki bir daha evlerine ayak atmamıştı. Maslenikov arkadaşının geldiğini görünce memnun oldu. Aralarındaki yaş farkına karşın Maslenikov 40'ına yaklaşmıştı. Senli benli konuşuyorlardı. Ne iyi ettin de geldin dedi. Hadi eve geçelim de karımla da konuş. Bir toplantı yapacağız ama 10 dakika kadar zamanım var. Vali gitti, şimdi ili ben yönetiyorum. Bunu söylerken pek böbürlendiği açıkça görülüyordu. Dimitri, bir işim vardı onun için geldim sana, dedi. Maslenikov korkmuş gibi bir tavır takındı. Hemen ciddileşerek, neymiş o iş, diye sordu. Birdenbire tetikte durmaya başlamıştı. Cezaevinde bir kadın var. Onunla yakından ilgiliyim. Maslenikov cezaevi sözünü duyduğu zaman yüzü daha da sertleşti. Kendisiyle ziyaret günleri görüşme salonunda değil de hafta arası Karem'de görüşmek istiyorum. Söylendiğine göre bu senin elindeymiş. Senin için her şeyi yaparım elbet. Bu da olmayacak bir iş değil ama ben valiye şimdilik vekalet ediyorum. Peki onu görmek için bir izin belgesi verebilir misin bana? Bir kadındı demiştin değil mi? Evet. Neden cezaevindeymiş? Birisini zehirlemekten sanıkmış ama haksız yere mahkum ettiler onu. Hangi avukatı tuttun? Fanarin'i. Maslenikov yüzünü buruşturarak, Fanarin mi? Dedi. Geçen yıl olmuş bir işi anımsamıştı. Kendisi bir davada tanıklık etmiş, bu Fanarin de tam yarım saat onu sorguya çekerek herkesin önünde bir güzel alay etmişti. Vallahi bana sorsaydın onu önermezdim. Fanarin dala verici herifin biridir, dedi. Dimitri onu yanıtlandırmaksızın, bir şey daha rica edeceğim senden, dedi. Vaktiyle genç bir öğretmen kızla tanışmıştım. Zavallı bir şey şimdi de hapse girmiş. Gelip beni görün, diyor. Onu görebilmem için de bir izin kağıdı verebilir misin bana? Maslenikov başını hafif yana eğip bir süre düşündükten sonra, siyasi bir hükümlü mü bu, diye sordu. Öyleymiş sanırım. Ha bak, siyasi mahkumları ancak yakınları ziyaret edebilirler ama ben sana yine de bir izin belgesi vereyim. Soyadı neydi? Bogoduhovskaya mı dedin? İzni kötüye kullanmazsın herhalde. Güzel bir şey mi bari? Berbat. Maslenikov hoşlanmamış bir eda ile başını salladı. Sonra masasının başına geçerek başlıklı resmi bir kağıt alıp Dimitri Nehludov'un Katyusha Maslova ile Bogoduhovskaya'yı cezaevinin kaleminde görmeye izinli olduğunu yazdı. Sonra, göreceksin ne disiplinli, düzenli yerdir orası, dedi. Disiplini sağlamak çok güç. Cezaevi, hele sürgüne gideceklerle ağzına kadar dolu çünkü. Ama ben işe yakından göz kulak oluyorum. Bu işi seviyorum üstelik. Göreceksin ya, hepsi hallerinden memnundur. Ama iş idare etmesini bilmek gerek. Örneğin geçen gün ufak bir olay, bir ayaklanma oldu. Benim yerimde başkası olsa bunu büyütür, çok kimsenin başını yerdi. Oysa ben işi çok iyi çekip çevirdim. İnsan bir yandan yumuşak, öbür yandan sert davranmayı bilmeli. Dimitri, vallahi orasını bilmem, dedi. Yalnız ben iki kez cezaevine gittim, iki kezinde de acı izlenimlerle döndüm. Kontes Pasek'le görüşsen çok iyi edersin. O kendini bu işe vermiştir. Onun ve benim sayemizde, alçak gönüllük göstermeden kendim de katıyorum bu işe. Cezaevlerinde her şey baştan başa değişti. Eskiden oralarda görülen korkunç şeylerden eser kalmadı artık. Mahpuslar şimdi gerçekten mutlu. Kendin de göreceksin ya. Fanarin'e gelince, şahsen tanımıyorum onu. Üstelik toplumsal durumlarımız dolayısıyla buluşmamıza olanak da yok. Korkunç bir herif olduğunu biliyorum yalnız. Sonra mahkeme huzurunda bile ileri geri konuşmaktan çekinmiyor. Dimitri onun sözünü keserek, sağ ol dedi. Sonra kağıdı alıp eski arkadaşını selamladı. Karıma bir merhaba demeyecek misin? Hayır, özür dilerim. Şimdi hiç zamanım yok. Maslennikov arkadaşını merdiven başına kadar geçirirken, ama kızacak sana karışmam bak dedi. Bir dakika için olsun, geliver. Fakat Dimitri bildiğinden şaşmadı. Uşakla kapıcı ona bastonu uzatıp paltosunu tuttular, sonra kapıyı açtılar. Kapıda bir nöbetçi beklemekteydi. O sırada Dimitri de, inan ki şu anda karınla görüşmem olanaksız dedi. Bunun üzerine Maslennikov ona merdivenin üst başından seslendi. Perşembe günü gel öyleyse. Karımın kabul günüdür o gün. Kendisine de haber veririm. Dimitri Maslennikov'un yanından ayrıldıktan sonra cezaevine giderek müdürün odasına çıktı. İlk ziyaretinde olduğu gibi bu kez de kötü bir piyanonun sesini işitti. Çalınan Liszt'in rapsodisi değil de Clementi'nin bir ötüdüydü. Ama bu da aynı doğruluk, aynı çabuklukla çalınıyordu. Gözü sargılı hizmetçi kadın, evet müdür bey evde dedi. Sonra onu konuk odasına aldı. Çok geçmeden müdür içeri girdi. Üniformasının düğmeleri iliklerken, buyurun bir arzunuz mu var diye sordu. Dimitri elindeki kağıdı uzatarak, vali yardımcısıyla görüştüm, bu kağıdı bana verdi dedi. Masluva'yı görmek istiyordum da. Piyanonun sesi müdürün bu adı iyi işitmesine engel olmuştu. Markova mı diye sordu. Hayır, Maslova. Ha evet, anladım. Müdür gerisinden piyano seslerinin gelmekte olduğu kapıya yaklaştı. Bu çalgının yaşamının en büyük işkencesi olduğunu açığa vuran bir sesle, Marusya dur biraz, birbirimizi işitemiyoruz diye bağırdı. Piyano sustu. Birisi öfkeli adımlarla yürüyerek içeri bakmak için kapıyı araladı. Müdür piyanonun durmuş olmasından ferahlamış gibi kalın bir sigara yaktı. Dimitri'ye de sundu ama o almadı. Maslova'yı görmek istiyordum da dedi yine. Bugün biraz güç olacak bu. Neden? Müdür hafifçe gülümseyerek yanıt verdi. İşte öyle. Sonra suç biraz da sizde. Prens, beni dinlerseniz ona doğrudan doğruya para vermeyin. Mutlaka para vereceksiniz, bana bırakın, ben ona veririm. Dün de galiba para vermişsiniz ona. Gidip vodka bulmuş. Bu onda çok kökleşmiş bir huy. Vazgeçiremezsiniz artık. Bugün de kör kütük sarhoş olana dek içmiş. Ne diyorsunuz? Ne yazık ki öyle. Sert bir takım önlemler almak, onu başka bir koğuşa göndertmek zorunda kaldım hatta. Genel olarak Maslova sakin bir kadın ama Tanrı aşkına para vermeyin ona. Burada öyle insanlar... Dimitri çabucak bir gün önce olup bitenleri anımsadı, yeniden korktu. Sonra sordu. Peki bari Vera Bogodohovskaya'yı görebilir miyim? Siyasi bir tutukluymuş. Ha, onu görebilirsiniz bakın. O sırada odaya 5-6 yaşında küçük bir kız girmişti. Gözlerini Dimitri'den ayırmaksızın babasına doğru ilerlemekteydi. Müdür ona, senin ne işin var burada diye sordu. Sonra çocuğun önüne bakmaksızın yürüdüğünü, ayağı halıya takılarak düşer gibi olduğunu görünce gülümseyerek ekledi. Düşecektin az daha, gördün mü bak. Çocuk da o anda babasına doğru koşmaya başladı. Dimitri, mümkünse şimdi gidip göreyim onu, dedi. Müdür, hala ona bakmakta olan küçük kızı öperek, mümkün galiba, dedi. Sonra kızı hafifçe kendisinden uzaklaştırıp kapının önüne çekti. Gözü sargılı hizmetçi kadının tuttuğu paltoyu henüz giymemişti ki, bitişik odadan yine piyano sesleri duyulmaya başladı. Müdür merdivenden inerken Dimitri'ye, konservatuvara gidiyordu, dedi. Ama orada bir takım kargaşalıklar oldu. Çok yetenekli, konserler vermek istiyor. Sonra cezaevine yöneldiler. Müdür yaklaşırken giriş kapısı hemen açıldı. Esas duruşa geçen gardiyanlar gözleriyle onu izlediler. O sırada karşıdan yine o dışkı fıçılarını taşımakta olan, başlarının yarısı tıraşlı 4 mahpus geliyordu. Müdürle Dimitri'yi görünce duvarın yanına çekildiler. İşlerinden bir tanesi başını ötekilerden daha fazla eğdi. Yüzünde hain bir ifade belirdi. Kara gözleri parıldadı. Müdür mahpuslara hiç aldırış etmeksizin sözlerini sürdürdü. Yetiği işlemek gerek. Kaybolup giderse yazık olur. Ama bizimki gibi küçük bir evde güç bir iş bu. Sonra ayaklarını sürüye sürüye Dimitri ile birlikte ziyaret odasına yöneldi. Kimi görmek istiyordunuz diye sordu. Vera Bogoduhovskaya'yı. Biraz bekleyeceksiniz. O gelinceye kadar yangın çıkarmaktan yükümlü Mençova ile oğlunu göremez miyim acaba? Onlar 21 numaralı koğuştalar. Görebilirsiniz. Ama kendilerini koğuşlarında görmek istiyordum. İzin verir misiniz? Kalemde daha rahat edersiniz. Koğuşta görmeyi çok istiyorum da. Acayip bir istek. O sırada yan kapıdan içeri şık bir subay girdi. Müdürün yardımcısıydı bu. Müdür ona. Prensi al da 21 numaralı koğuştaki Mençova götür. Sonra kaleme getir, dedi. Ben de ara yerde... Adı neydi demiştiniz? Vera Bogoduhovskaya. Müdür yardımcısı nazik bir tavırla Dimitri'ye. Buyurun, dedi. Demek bizim cezaevine ilgi gösteriyorsunuz, öyle mi? Evet ama o suçsuz adamcağıza ilgi gösteriyorum asıl. Bana söylediklerine göre haksız yere hapsetmişler onu. Subay omuzlarını silkerek. Evet, bazen oluyor böyle işler, dedi. Sonra Dimitri'yi pis kokulu koridorda ilerleyebilsin diye terbiyeli bir tavırla kenara çekildi. Evet, arada bir oluyor böyle işler ama çoğu zaman yalan da söylerler. Buyurun. Koğuşların kapıları açıktı. Koridorda birkaç mahpus vardı. Müdür yardımcısı kendisini selamlayan gardiyanlara üstün körü karşılık vererek, mahpuslara da yan yan bakarak Dimitri ile birlikte koridoru geçti, sonra sola dönerek demir bir kapıyla kapanmış başka bir koridorun başına geldi. Ötekinden daha karanlık, daha pis kokulu bir koridordu burası. Duvar boyunca kilitli, üzerlerinde 2 santimetre çapında ufacık delikler bulunan kapılar vardı. Görünürde kimseler yoktu. Yalnız buruşuk bir mahzun yüzlü bir gardiyan koridorda dolaşıyordu. Müdür yardımcısı, Mençov'un hücresi hangisi diye sordu. Soldan 8. kapı. Prens Dimitri Nehlidov, içeri bakabilir miyim diye sordu. Müdür yardımcısı, buyurun bakın dedi. Sonra gardiyanla konuşmaya başladı. Dimitri gözünü kapıdaki deliğe yaklaştırdı. İçeride iri yarı bir delikanlı hızlı adımlarla bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Küçük, kara bir sakalı vardı. Don gömlekliydi. Kapının önünde gürültü işitince kaşlarını çatıp kapıdan yana bir göz attı, sonra yürümeye devam etti. Dimitri Nehlidov başka bir deliğin önüne yaklaştı. Delikten kocaman, şaşkın bir göz kendisine bakıyordu. Hemen geri çekildi. Üçüncü bir delikten içeri bakınca ufak tefek bir adamın kar yolası üzerinde der top olmuş, uyumakta olduğunu gördü. Adam başını kaputunun altına sokmuştu. Dördüncü hücrede geniş omuzlu bir adam başını önüne eğerek oturmuş, dirseklerini dizlerine dayamıştı. Ayak seslerini duyunca başını kaldırıp kapıya baktı. Yüzünde, hele gözlerinde anlatılmaz bir keder vardı. Kendisini hücresinde böyle kimin seyrettiğini aldırış etmediği görülüyordu. Bakan kim olursa olsun ondan kendisine hayır gelmeyeceğini anladığı besbelliydi. Dimitri korktu, hücrelere bakmaktan vazgeçti. Mençov'un bulunduğu 21 numaralı hücreye yaklaştı. Yatağın yanında iri yarı, güçlü kuvvetli bir genç duruyordu. Uzun bir boynu, ince bir sakalı, iyi bakışlı gözleri vardı. Yüzünde korku okunmaktaydı. Bir yandan ziyaretçilere bakarken öbür yandan aceleyle giyiniyordu. Dimitri bir müdür yardımcısı ile gardiyana, bir kendisine bakan bu gözlerdeki iyi ifadeye çok şaştı. Bu gözlerde kaygıyla karışık, sessiz bir soru da okunmaktaydı. Müdür yardımcısı, bak bu bay gelmiş seninle davan için görüşecek, dedi. Sağ olun. Dimitri hücresine girip ilerleyerek pis camlı demir parmaklık pencerenin yanında durdu. Evet, senin davandan söz ettiler bana, dedi. Anlat bakayım nasıl oldu bu iş? Mençov da pencereye yaklaşarak hemen konuşmaya başladı. Önce müdür yardımcısına bakarak utangaç bir edayla konuşuyordu. Sonra daha güvenli bir tavırla konuşmaya başladı. Müdür yardımcısı bir takım emirler vermek için koridora çıktığı zaman artık iyiden iyiye yüreklendi. Anlattıklarının uydurma olmasına olanak yok gibi görünüyordu ki Nehludov'a asıl acı gelen işte bu idi. Olay şöyle gelişmişti. Menchov'un evlenişinden az sonra meyhaneci onun karısını kaçırmıştı. Delikanlının hakkını aramak için başvurmadığı kapı kalmamış, fakat meyhaneci resmi makamların hepsine para yedirdiği için haklı çıkmıştı hep. Menchov günün birinde karısını zorla alıp eve getirmişti ama ertesi gün kadın yine kaçmıştı. Bunun üzerine Menchov meyhaneciye gidip karısını istemiş, meyhaneci burada yok demişti. Oysa Menchov içeri girerken karısının orada olduğunu görmüştü. Meyhaneci çık git buradan demişti ama Menchov gitmemişti. Bunun üzerine meyhaneci bir işçiyle birlikte Menchov'u ağzından burnundan kan getirinceye dek dövmüştü. Ertesi günde meyhanecinin samanlığı yanmış, bu işten Menchov'la annesi suçlu tutulmuştu. Menchov, haberim bile yoktu bu işten, diyordu. O gün bir arkadaşımı görmeye gitmiştim. Aklımın kıyısından bile geçmedi böyle bir şey, efendimiz. Yangını kesinlikle o haydut herifin kendisi çıkarmış olacak. Malını mülkünü sigorta ettiğini söylemişlerdi zaten. Sonra sözde annemle ben onu tehdit etmişiz. Evet, kendimi tutamadım, küfür ettim ona ama yangını ben çıkarmış değilim. Yangın başladığı zaman ben orada yoktum hatta. Ama herif yangını özellikle tam da annemle benim geldiğimiz güne rastlatmış. Sigortadan para almak için yangın çıkarmış, sonra suçu bizim üzerimize attı. Nasıl olur bu? Tanrı hakkı için doğrusunu söylüyorum efendimiz. Bir yandan da Dimitri'nin önünde diz çökmek istiyordu. Prens onu bundan güçlükle vazgeçirebildi. Menchov, yardım edin bana, boş yere hapislerde sürünüyorum, diyordu. Yanakları titriyordu. Ağlamaya başladı. Sonra kaputunun kolunu sıyırıp gözyaşlarını kirli gömleğinin koluna sildi. Müdür yardımcısı, bitti mi? Diye sordu. Dimitri, evet, dedi. Sonra Menchov'a döndü. Merak etme, elden geleni yaparız. Menchov kapının eşiğinde duruyordu. Gardiyan kapıyı kapatırken onu içeri doğru itti. Kapının sürgüsünü sürerken Menchov da gözünü kapının üstündeki yuvarlak deliğe yapıştırdı. Karavanın saati gelmiş olduğundan koğuşların hepsinin kapıları açıktı. Dimitri Nehludov koridordan geçerken kendisine imrenerek bakan bir sürü mahkum gördü. Bunların hepsi açık sarı renkte kaputlar ve kısa bol pantolonlar giymişlerdi. Ayaklarında aba çarıklar vardı. Dimitri'nin içinde tiksintiyle karışık acayip bir acıma duygusu uyandı. Yan koridorların birinden ilerlediği sırada birisi kunduralarını taşların üstünde öttüre öttüre hızlı hızlı yürüyüp onun önüne geçti. Sonra koğuşların kapısını tekmelemeye başladı. Bunun üzerine hemen koğuşlardan birkaç tane mahpus dışarı çıktı. Hepsi Dimitri'nin yolunun üzerine dizilerek yerlere kadar eğilip onu selamlamaya başladılar. Efendimiz, emredin de hakkımızda bir karar versinler. Ben müdür değilim, hiçbir yetkim yok. Ne çıkar, birisine isterseniz resmi makamlara söz edin bizden. Hiçbir suçumuz günahımız olmadığı halde 2 aydır burada sürünüyoruz. Dimitri, niçin, nasıl diye sordu. Neden olduğunu ne bilelim, bizi tıktılar buraya. Aradan 2 ay geçti, nedenini de bilmiyoruz. Müdür yardımcısı söze karışarak, bir rastlantı olmalı bu herhalde, dedi. Bunlar yolculuk belgeleri olmadığı için tutuklanmışlar. Hepsini kendi illerine yollamak gerek. Ama illerindeki cezaevi binası yanmış olduğu için idare bize, göndermeyin onları, dedi. Başka illerden olanların hepsini yolladık ama bunları burada alıkoyduk. Dimitri kapının önünde durarak, nasıl yani, salt bunun için mi, diye sordu. Mahpus kılığındaki 40 kadar insan Dimitri ile müdür yardımcısının başına toplanmıştı. İçlerinden birkaçı hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Müdür yardımcısı onları susturarak, ''İçinizden yalnız bir kişi konuşsun.'' dedi. Sonra sorunun iç yüzünü anlattı. ''Bunlar yolculuk belgeleri olmadığı için tutuklandılar. Daha doğrusu hepsinin seyahat varakası vardı ama tutuklandıkları sırada bunların süreleri dolalı 15 gün olmuştu. Her yıl böyle olur zaten. Kimse de bu hallerine ses çıkarmaz. Ama bu yıl nedense onları yakaladılar.'' 2 aydır da caniler gibi burada alıkoyuyorlar. Biz hepimiz duvarcıyız, birlikte çalışırız. Bizim ilde mahpushane yanmış diyorlar. Suçumuz ne bizim bunda? Tanrı aşkına bir şeyler yapın bizim için. Dimitri müdür yardımcısına dönerek, nasıl, Sadece bu nedenle mi hapis yatıyor bunlar? Diye sordu. Evet, resmi makamlar işi savsaklamışlar. Bunların hepsini kendi oturdukları yere göndermek gerek. Müdür yardımcısı sözlerini bitirir bitirmez kalabalığın arasından ufak tefek bir adam çıktı. Kendilerine yapılan kötü muameleden dert yanmak için söze başlayarak ''Köpek muamelesi yapıyorlar bize burada.'' dedi. ''Hey, hey, gereksiz laf istemez. Kapa çeneni. Ne olacağını bilirsin yoksa.'' ''Ne bilecekmişim? Hepimiz de suçlu muyuz yani?'' Gardiyan, ''Sus bakayım.'' diye bağırdı. Ufak tefek adam da sustu. Dimitri oradan uzaklaşırken müdür yardımcısına, ''Suçsuzları da cezaevine attıkları doğru mu yoksa?'' diye sordu. ''Ne yaparsınız? Yalnız bunların çoğu yalan da söyler. Kendilerine sorarsanız hepsi suçsuzdur. Ama bunların hiçbir suçu yok ki. Onlar için durum böyle. Ama hepsi de çok ahlaksız, yalancı şeylerdir.'' Sert davranmazsanız baş edemezsiniz bunlarla. İşlerinde öyleleri var ki elinizi verseniz kolunuzu alamazsınız. Örneğin daha dün işlerinden iki tanesini cezalandırmak zorunda kaldık. Cezalandırmak mı? Nasıl yani? Yukarıdan emir geldi, dayak attık onlara. İyi ama cezaevlerinde dayak yasak değil mi? Medeni haklarından yoksun bırakılmış hükümler için yasak değil. Onlara dayak cezası verilebilir. Dimitri Nehludov bir gün kapının önünde beklediği sırada olup bitenleri anımsadı. Dayak cezasının tam o sırada yerine getirildiğini anladı. Bu yüzden tiksinti duydu, içi bulandı. Müdür yardımcısını dinlemeden çevresine bakmaksızın çabucak koridordan çıkıp kaleme yöneldi. İdari bir işe dalmış olan müdür Vera Bogodyhovskaya'yı çağırtmayı tümüyle unutmuştu. Verdiği söz Dimitri'nin içeri girdiğini görünce aklına geldi ancak. ''Şimdi çağırtacağım onu.'' dedi. ''Bir dakika otur da bekleyin lütfen.'' Müdürlükle kalem iç içe iki odadan oluşuyordu. Birinci odanın iki tane camları pis penceresi vardı. İçeride boyaları dökülmüş bir sobayla, bir de hükümlülerin boylarını ölçmek için kullanılan metre işaretli bir direk görülmekteydi. Öbür odadaysa işkence yerlerinde hep görüldüğü üzere Hazreti İsa'yı çarmıhta gösteren büyük bir resim vardı. Bu odada birkaç gardiyan oturuyordu. Öbür odadaysa kadınlı erkekli 20 kadar insan duvarların dibindeki sıralara grup grup ya da ikişer ikişer oturmuşlar, alçak sesle konuşuyorlardı. Müdür pencerenin yanındaki masanın başına geçip oturarak Dimitri'ye bir iskemle gösterdi. Dimitri oturup çevresindeki insanları seyretmeye başladı. İlkin dikkatine çarpan kısa ceket giymiş genç bir adam oldu. Delikanlının hoş bir yüzü vardı. Kara kaşlı bir kadının karşısında ayakta durmuş, elleriyle hareketler yaparak ona ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu. Onun yanındaki mavi gözlüklü bir adam da mahpus elbisesi giymiş bir genç kızın elinden tutmuş, anlattıklarını dikkatle dinliyordu. Genç bir çocuk, herhalde bir liseli, yüzünden çekingen bir ifade olduğu halde gözlerini yaşlı adamın üzerinden ayırmamaktaydı. Bu ufak grubun az ilerisinde birbirini seven iki genç bir köşeye çekilmişti. Kız pek gençti, şık giymişti. Çok canlı ve hoş bir yüzü, kısa kesilmiş sarı saçları vardı. Delikanlı, muşamba bir ceket giymişti. İnce yüzlü, kıvırcık saçlıydı. Birbirlerine sokulmuşlar, sevgiyle kendilerinden geçmişler, alçak sesle konuşuyorlardı. Masaya, daha yakın bir yerdeydi, ak saçlı, kara giysili bir kadın oturmuştu. Bir anne olmalıydı herhalde. Görünüşe göre verenli olan bir delikanlıya yiyecekmiş gibi bakıyor, ona bir şeyler söylemek istiyordu ama öyle çok ağlıyordu ki buna fırsat bulamıyordu. Kadıncağız ikide bir söze başlıyor, sonra yine duruyordu. O genç adamın da sırtında deri bir ceket vardı. Elinde tuttuğu kağıdı ne yapacağını bilemiyor, asık bir yüzle kağıdı boyuna devşirip buruşturuyordu. Annenin yanında oturmakta olan iri yarı pembe beyaz çıkık gözlü kurşuniler giymiş bir genç kızsa hafif hafif kadıncağızın omuzunu okşuyordu. Bu genç kızın iri beyaz ellerinden, kıvırcık kısa saçlarından burnuna ve kalın dudaklarına kadar her şeyi güzeldi. Fakat yüzünün en çekici yanı kuzu gözü gibi çıkık koyu ela gözleriydi. İyilik ve açık yüreklilikle doluydu bu gözler. Dimitri içeri girdiği sırada göz göze gelmişlerdi ama genç kız hemen dönüp yaşlı hanımla konuşmaya başlamıştı. Sevgililer çiftin az ilerisinde ise dağınık saçlı, esmer, asık yüzlü bir adam vardı. Harem ağası gibi sakalsız bir ziyaretçiye sert bir sesle bir şeyler anlatıyordu. Dimitri müdürün yanına oturmuş bütün bir olup bitenleri derin bir dikkatle izliyordu. Bir ara saçları kısa kesilmiş küçük bir çocuk ona doğru ilerledi. İnce sesiyle "Sen kimi bekliyorsun?" diye sordu. Dimitri önce bu soruya şaştı. Fakat çocuğa dikkatle bakınca onun çok sinirli, düşünceli bir yüzü olduğunu gördü. Dikkatli, çok canlı gözleri vardı. Dimitri de ciddi bir tavırla, "Bir hanımı bekliyorum," dedi. Küçük sordu, "Kız kardeşin mi o senin?" "Hayır, kız kardeşim değil." "Ya sen kimle geldin buraya?" "Ben annemle birlikteyim. Siyasi mahpustur o." Müdür bu konuşmayı nizamlara aykırı bulmuş olmalı ki, "Maria Pavlovna, kolyeyi al da götür," diye seslendi. Bir ara Dimitri'nin dikkatini çekmiş olan kuzu gözlü güzel kız iri boyu ile doğruldu. Sert ve geniş adımlarla adeta bir erkek gibi yürüyerek Nehludov'la çocuğun yanına yaklaştı. Dimitri'ye, "Size kimsiniz diye soruyor değil mi?" dedi. Hafifçe gülümsüyor, güven dolu doğal bir tavırla ona bakıyordu. Herkese sevgi ve kardeşlik dolu duygular beslediğini gösteren açık yürekli, sade bir edası vardı. Her zaman her şeyi bilmek ister. Sonra çocuğa öyle iyi, öyle tatlı gülümsedi ki, çocuk da Dimitri de ellerinde olmaksızın ona gülümsemekten kendilerini alamadılar. Prens, "Evet," dedi. "Kimi görmeye geldiğini sormuştu bana." Müdür, "Maria Pavlovna," dedi. "Yabancılarla konuşmak yasak, biliyorsun pekala." O, "Evet, evet," dedi. Sonra iri, beyaz eliyle kolyanın elinden tutarak veremli gencin annesinin yanına döndü. Çocuksa gözlerini ondan ayırmıyordu. Dimitri müdüre, "Kimin bu çocuk?" diye sordu. Müdür sanki müessesesinin acayip bir yanına gösterilmiş gibi biraz da övünen bir edayla, "Siyasi suçlardan birinin oğludur. Cezaevinde dünyaya geldi," dedi. "Yok canım. Evet, şimdi de annesiyle Sibirya'ya gidecek." "Bu genç kadın kim peki?" Müdür omuzlarını kaldırarak, "Söyleyemem," dedi. "Hah, Vera Bogodukhovskaya da geliyor zaten." Kapıdan içeri ufak tefek, kesik saçlı, zayıf bir kadın girdi. İri gözleri iyilik doluydu. Vera Bogodukhovskaya'ydı bu. Dimitri'nin elini sıkarak, "Geldiğiniz için çok sağ olun," dedi. "Beni anımsadınız değil mi? Şuraya oturalım isterseniz. Sizi burada bulacağımı hiç sanmıyordum." "Aa, ben hayatımdan memnunum. Bundan iyisi can sağlığı." Vera Bogodukhovskaya böyle söylerken eskiden olduğu gibi yine tatlı bakışlı, çekingen gözlerle Dimitri'ye bakıyor. Bir yandan da dar bluzunun buruşuk, kirli küçük yakasından çıkmakta olan sarı, ince damarlı boynunu her yana çeviriyordu. Dimitri ona nasıl olup da hapse düştüğünü sordu. O da hemen devrimci çalışmalarından uzun uzun söz etmeye başladı. İkide bir propaganda, sabotaj, grup, hücre gibi sözler etmekteydi. Herkesin bu gibi şeyleri bildiğini sandığı görülmekteydi ama Dimitri böyle şeylerden söz edildiğini duymuş değildi hiç. Vera Bogodukhovskaya'nın ona anlatmak istediği sorun şuydu. Vera'nın Şuştova adında bir kız arkadaşı vardı. Aynı hücrede çalışmıyorlardı. Fakat 5 ay önce onunla birlikte tutuklanmıştı. Tutuklanışının nedeni evinde saklasın diye kendisine emanet edilmiş bir takım kitapların, kağıtların bulunmuş olmasıydı. Vera bu tutuklamadan kendisini de az çok sorumlu bulmaktaydı. Prens Dimitri Nehludov'un sözü geçer tanıdıkları olduğunu düşünerek ondan Şuştova'yı serbest bıraktırmak için elinden geleni yapmasını istemeye karar vermişti. Gurkevich adlı erkek bir tutuklu için de ana babasını görmek ve fen dersleri için gerekli teknik kitapları okuma izni alsın istiyordu sonra. Dimitri ona, "Petersburg'a gider gitmez elimden gelen her şeyi yaparım," diye söz verdi. Sonra Vera kendi başından geçenleri anlattı. Öğrenimini bitirerek kadın hastalıkları uzmanı olmuş, sonra Narodnoye Volya adlı devrimci, tetikçi örgütle ilişki kurup onun hesabına çalışmaya başlamış. Önceleri bildiri yayını, fabrikalardaki propaganda gibi her şey iyi gitmiş ama günün birinde örgütün önemli üyelerinden birisi yakalanmış. Polis onun evinde bir takım kağıtlar ele geçirmiş, ardından da tutuklamalar başlamış. Vera gülümseyerek, "Beni de tutukladılar. Şimdi de sürgüne gönderiyorlar ama her şeye sabırla katlanmaya, hiçbir şeye aldırmamaya karar verdim," diyordu. Dimitri ona kuzu gözlü genç kızın kim olduğunu sordu. Vera, "Bir generalin kızıdır. Uzun zamandan beri partide çalışır," dedi. bir jandarmanın üzerine ateş ettiğini açıkladı diye yakaladılar onu. İçinde gizli bir basın evi bulunan bir evde oturuyordu. Bir gece polis oraya araştırma yapmaya gelmiş. Evdekiler direnmeye karar vermişler, lambayı söndürüp şüpheli kağıtları yok etmeye başlamışlar. Tam o sırada polis içeri girmiş. Devrimcilerden birisi bir el ateş etmiş. Bir jandarmayı ağır yaralamış. Sorgu sırasında kız, "Evet, ben ateş ettim," demiş. Ömründe eline tabanca almış değildir, karıncayı bile incitmekten çekinir. İş bu kadarla kalmıştı ama şimdi onu da sürgüne gönderiyorlar. Vera sonra da hayran bir tavırla ekledi. Çok yaman bir kızdır. Hep başkalarını düşünür. Vera'nın Dimitri'ye söz etmek istediği üçüncü iş de Katyusha ile ilgiliydi. Maslova'yı ve sizinle olan ilişkilerini biliyorum. Cezaevinde herkes her şeyi bilir çünkü, dedi. Beni dinlerseniz onu ya siyasi bölüme ya da hastaneye geçirtin. Çünkü bu sırada hastanede çok hasta var. Personel bunlara bakmaya yetişemiyor. Dimitri verdiği iyi öğüt için Vera'ya teşekkür etti. Bu öğüde uyacağına söz verdi. Müdür onların konuşmalarını yarıda bıraktı. Ayağa kalkarak, "Ziyaret saati sona erdi, ayrılma zamanı geldi," dedi. Dimitri Nehludov da kalkıp Vera'nın elini sıktı. Sonra kapının yanında durarak olup bitenleri seyretmeye başladı. Müdür bir kalkıp bir oturarak, "Hadi bakalım vakit geldi," deyip duruyordu. Sözleri kalabalıkta az çok bir telaş uyandırdı ama kimse kalkıp gitmeye niyetli görünmüyordu. Birkaç kişi ayağa kalkarak yine konuşmalarını sürdürdüler. Kimileri ise kalkmadılar bile. Kimileri ise ağlaşarak yakınları ile vedalaşıyorlardı. Veremli gençle annesinin halleri pek iş paralayıcıydı. Delikanlı hala elindeki kağıdı büküp buruşturuyor, yüzü gittikçe daha sert bir ifade alıyordu. Annesi gibi ağlamamak için kendini zor tutmaktaydı. Annesi ise ayrılış saatinin geldiğini öğrenince başını oğlunun omuzuna koymuş, burnunu çeke çeke hıçkırıyordu. Kuzu gözlü güzel kız da Nehludov bakışlarını onun üzerinden ayırmamaktaydı. Annesinin yanında duruyor, avutucu, yatıştırıcı sözler söylüyordu ona. Mavi gözlüklü yaşlı adam ayağa kalkmış, kızını kolundan tutuyor, onun söylediklerini dinlerken başını sallıyordu. Genç sevgililer de ayağa kalkmışlardı. El ele tutuşmuşlar, tek söz söylemeksizin birbirlerinin gözünün içine bakıyorlardı. Dimitri'nin yanında durarak ayrılış sahnesini seyretmekte olan kısa ceketli genç adam onları göstererek, "Bunlardan iyisi yok," dedi. Dimitri Nehludov da genç adamın kendilerine baktıklarını gören aşıklar, yani deri ceketli delikanlıyla sarışın güzel kız, kollarını karşılıklı uzatıp el ele tutuştular, gövdelerini geriye doğru eğdiler. Sonra da gülerek yerde dönmeye başladılar. Delikanlı, "Bu akşam burada cezaevinde evleniyorlar. Kız da oğlanla birlikte Sibirya'ya gidecek," dedi. "Peki delikanlı kim?" "Bir kürek mahkumu. Hiç olmazsa onlar memnun ama şu durum iç paralayıcı doğrusu." Genç adam bunları söyleyerek veremli çocuğun annesinin hıçkırıklarına kulak kabarttı. Müdür boyuna, "Baylar çok rica ederim, sert önlemler almak zorunda bırakmayın beni," deyip duruyordu. "Çok rica ederim, gidin artık." Hafif, kararsız bir sesle konuşarak, "Ne demek bu? Vakit çoktan geçti, olmaz böyle bir şey. Son kez söylüyorum," diyordu. Bazen sigarasından kederli kederli bir nefes çekiyor, bazen de sigarayı söndürüyordu. Ziyaretçilerle mahpuslar en sonunda birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Mahpuslar iç kapıya, ötekiler çıkış kapısına doğru yol alıyorlardı. Önce erkekler, deri elbise giymiş delikanlılar, veremli genç ve dağınık saçlı adam, sonra da Maria Pavlovna ile cezaevine doğmuş olan küçük çocuk çıktılar. Mavi gözlüklü ihtiyar ağır ağır uzaklaştı. Dimitri Nehludov da onun peşinden yürüdü. Yarıda kalmış olan konuşmayı sürdürülmüş gibi, "Evet, çok acayip kurumlar bunlar," dedi. Geveze delikanlı da yanı başında merdiveni onunla inmekteydi. Neyse ki müdür iyi adam. Yönetmeliğe filan pek aldırdığı yok. Onun için herkes konuşabiliyor, içini dökebiliyor," dedi. "Öteki cezaevlerinde bu gibi ziyarete izin yok mu?" "Ne gezer? Orada herkes demir parmaklıklar arkasından konuştururlar. Toplu halde ziyaretlere izin vermezler sonra." Dimitri hep yanındaki geveze delikanlı ile konuşa konuşa kapının önüne gelerek durduğu zaman müdür yorgun bir tavırla onun yanına yaklaştı. Nazik davranmak istediği belliydi. "Maslova'yı görmek istiyorsanız yarın gelin. dedi. Dimitri, olur dedikten sonra acele acele kapıdan çıktı. Dimitri Nehlidov ertesi gün avukatı görmeye gitti. Ona Menchov davasını anlattıktan sonra savunma işini üzerine almasını rica etti. Avukat dosyayı inceleyeceğine söz verdi, sonra ekledi. İş gerçekten sizin dediğiniz gibi olmuşsa, ki olmuşa benziyor, savunma işini ücretsiz üstüme alırım. Sonra Dimitri ona bir anlaşmazlık sonunda hapse tıkılan 130 zavallıdan da söz etti. Bunları kim hapse attırdı acaba, bu işin bir sorumlusu yok mu diye sordu. Avukat kesin bir yanıt verebilmek için olacak bir süre düşündü. Sonra yine kesin bir edayla, kim mi sorumlu? Hiç kimse. Savcıya söyleseniz sorumlu olan validir diyecek. Valiye söyleseniz savcıyı suçlayacak. Kısacası kimse sorumlu değil dedi. Ben de şimdi vali yardımcısı Maslennikov'u görmeye gidiyorum. Ona söz edeyim bu işten bari. Avukat gülümseyerek, adam sende dedi. Boşuna zahmet. O herif hısmınız arkadaşınız değil ya, hem çok budaladır hem de çok dalavereci. Prens Nehlidov o zaman Meslernikov'un da avukat Fanarin için söylemiş olduklarını anımsadı. Onun için hiç ses çıkarmadı, oradan ayrılarak vali konağına gitti. Maslennikov'dan iki şey isteyecekti. Katyusha Maslova'nın hastaneye verilmesi bir. Yok yere hapsedilen 130 zavallının serbest bırakılması iki. Sevmediği bir adamdan bunları istemek ona ağır geliyordu ama amacına erişebilmek için yapacağı başka bir şey yoktu. Onun için buna katlanmak zorundaydı. Maslennikov'un evinin önünde sıra sıra arabalar duruyordu. Dimitri Nehlidov tam o günün Maslennikov'un karısının kabul günü olduğunu düşündü. Maslennikov onun o gün gelmesini de rica etmişti. Tam kendi arabası durduğu sırada bir uşağın arabaya binebilsin diye bir hanıma yardım etmekte olduğunu gördü. Hanım eteklerini kaldırmış, ince ayak bilekleri ortaya çıkmıştı. Bekleyen arabalar arasında Korçagin'lerin kapalı Lendos'unu da gördü. Yaşlı arabacı Nehlidov'u görünce şapkasını çıkarıp saygılı bir eda ile selam verdi. Dimitri Nehlidov kapıcıya, Maslennikov nerede diye sormaya vakit bulamadan merdivenin üst başında onu gördü. Çok önemli bir konuğu uğurlamakla meşguldü. Bu önemli kişi bir askerdi. Geçerken Dimitri'ye selam verdi. Sonra sırmalı kaputunu giyip Maslennikov'un elini son bir kez daha sıkarak kapıdan çıktı. Maslennikov Dimitri'nin koluna girdi. Heyecanlı bir sesle, hemen yukarı çıkalım, ne iyi ettin de geldin dedi. Şişman olmasına karşın basamakları hızlı hızlı çıktı. Dimitri de onu izledi. Maslennikov onu salonlara doğru sürüklerken, işten sonra söz ederiz diyordu. Ne istersen yapacağım, merak etme. Sonra da bir uşağa döndü. Hanımefendiye haber ver, Prens Nehlidov gelmiş de. Uşak hızlı hızlı yürüyerek onları arkada bırakıp ilerledi. Maslennikov, bu kez karıma görülmelisin muhakkak dedi. Geçen sefer seni getiremedim diye epey laf işittim ondan çünkü. Uşak geldiklerini haber vermişti. Onun hemen ardından içeri girdiler. Maslennikov'un karısı Anya onları bekliyordu. Oturduğu divanın etrafını çevirmiş olan baş ve şapka kalabalığı üzerinden bakıp gülümseyerek Nehlidov'u hafifçe selamladı. Şükür görüştüğümüze dedi. Kapımızı çalmaz oldunuz. Bize dargın mısınız yoksa? Dimitri Nehlidov'u bu sözlerle karşılarken Anya Maslennikova kendisiyle onun arasında hiçbir zaman mevcut olmamış bir iştenliği varmış gibi göstermek istiyordu. Şöyle yanıma oturun. Tanışıyorsunuz değil mi? Böyle diyerek Prens Nehlidov'a Bayan Bielaskaya adında bir kadınla Chernov adında bir erkeği tanıttı. Sonra Missy'ye seslendi. Missy, sen de gel masamıza. Çayını getirirler, merak etme. Bir subay o sırada Missy ile konuşuyordu. Subayın adını anımsayamadı. Siz de gelin, dedi. Sonra Nehlidov'a dönerek, bir çay içer misiniz prens, diye sordu. Missy çok güzeldi. Şık bir şapka ile kendisine pek yaraşan bir giysi giymişti. Nehlidov'u görünce kızararak, ben sizi gitti sanmıştım, dedi. Bir bakıma gittim sayılır. Ancak işlerim yüzünden kalıyorum. Buraya da bunun için geldim zaten. Annemi de görmeye gelin. Sizi çok göreceği geldi. Yalan söylediğini kendi de biliyordu. Prens Nehlidov'un bunun anladığının farkındaydı. Yüzü daha çok kızardı. Dimitri'nin ehli doğu genç kızın heyecanını görmezlikten gelerek asık bir suratla. "Valla pek vaktim olmayacak galiba." dedi. Missy kaşlarını çatıp omuzlarını silkti, sonra şık subaydan yana döndü. Subay Missy'nin boş fincanını aldı, kılıcını sandalyelere çarpa çarpa askerce bir tavırla ilerleyerek fincanı götürüp bir başka masanın üstüne koydu. Kabul günü pek parlak geçiyordu. Anya'nın keyfine diyecek yoktu. Nehlidova. Mika, kocasına Mika diye ad takmıştı. "Sizin cezaevlerinde bir takım işleriniz olduğunu söyledi bana," dedi. "Bunu öyle iyi anlıyorum ki, Mika'nın belki başka kusurları vardır ama ne kadar iyidir bilemezsiniz. Bütün o zavallı mahpusları çocukları gibi sever. Onlara hep o gözle bakar. Dedim ya, çok iyi bir yüreği vardır Mika'nın." Nehlidov salonda gerektiği kadar kaldıktan, nezaket kurallarına uyarak söylenmesi gereken anlamsız şeyleri söyledikten sonra ayağa kalkarak Maslennikov'a yaklaştı. "Seninle birkaç dakika görüşebilir miyim artık?" diye sordu. "Elbet, elbet. Şuraya gidelim istersen ha?" Sonra ikisi de Japon tarzında döşenmiş küçük bir odaya girerek pencerenin yanına girip oturdular. "Maslennikov, anlat bakalım," dedi. "Seni dinliyorum. Sigara içer misin? Ama dur, ortalığı kirletmeyelim." Sonra kalkıp bir sigara tablası getirdi yine. "Anlat bakalım," dedi. "İki şey isteyeceğim senden." O zaman Maslennikov'un suratı asılıverdi. Salondan gürültüler, konuşulanlardan bir takım parçalar iştirmekteydi. Maslennikov hem salonda otan bitenlere kulak kabartıyor, hem Nehlidov'un anlattıklarını dinliyordu. "Prens Nehlidov, yine o kadın için geldim sana," diye devam etti. "Haksız yere mahkum olmuştu hani, değil mi?" "Biliyorum, biliyorum." "Evet, onu hasta bakıcı diye hastaneye versinler istiyorum. Ama olamaz dediler bana." Maslennikov dudaklarını kısarak bir an düşündü. "Bunun mümkün olabileceğinden kuşkuluyum ama bir sorayım bakayım. Yarın sabah sana telefonla bildiririm. Bana söylendiğine göre hasta çokmuş, hasta bakıcıya gerek varmış." "Elbette canım, elbette, anladım. Mutlaka yanıt veririm sana. Çok rica ederim, ihmal etme." O sırada salonda herkesin birden güldüğü işitildi. Doğal bir gülüşe de benziyordu bu, hatta Maslennikov gülümseyerek, "Viktor yine bir şeyler yumurtladı sanırım," dedi. "Keyfi yerinde oldu mu nükteler savurur." Dimitri Nehlidov, "Sonra bir şey daha var," dedi. "Yolculuk izinlerinin süresi doldu diye tam 130 kişiyi bir aydan beri hapiste yatırıyorlar." Maslennikov'un yüzü birden asılmış, kaygılı bir havaya bürümüştü. "İyi ama sen nasıl öğrendin bütün bunları?" diye sordu. "Bir mahpusu görmeye gidiyordum. Koridorda bu adamlar yolumu kestiler, benden ricada bulundular." "Hangi mahpusu görmeye gidiyordun?" "Haksız yere mahkum olmuş bir köylüyü görmeye. Onun için de bir avukat tuttum. Fakat sorun bu değil. Sırf yolculuk belgelerinde eksiklikler var diye bu suçsuz insanları böyle hapiste tutmak doğru mu?" Maslennikov bozulmuştu. "İyi ama savcının işi bu," dedi. "Sen mahkemeler çabuk iş görmeli, doğru karar vermeli diyorsun, değil mi?" "Savcının bir görevi de cezaevlerinde dolaşmak, orada yasaya aykırı biçimde adam yatıp yatmadığını denetlemektir. Ama herifin hiçbir iş gördüğü yok." O zaman Dimitri Nehlidov'un aklına Maslennikov'un bütün suçu savcının üstüne atacağını Fanarin'in söylemiş olduğu geldi. "Peki sen bir şey yapamayacak mısın şimdi?" diye sordu. "Ne demek? Hemen ilgileneceğim bu işle. Hadi şimdi de hanımların yanına dönelim." Kapıdan çıkacakları sırada Dimitri, "Ha, bir şey daha var," dedi. "Bana söylendiğine göre dün cezaevinde bazı kimselere dayak atmışlar. Doğru mu bu acaba?" Maslennikov kıpkırmızı oldu. "İyi ama azizim," dedi. "Sen de burnunu her yere sokuyorsun. Ne üstüne vazife senin bunlar?" Sonra arkadaşının koluna girerek, "Gel hadi, Anya bizi bekliyor," dedi. Pek telaşlı, kaygılı görünüyordu. Dimitri kolunu onun elinden sıyırdı. Kimseye bir şey söylemeksizin, kimseye de selam vermeksizin asık bir suratla salondan geçti, merdivenlerden inip sokağa çıktı. Anya kocasına sordu. "Nesi var? Ne yaptın ona?" Ertesi gün Prens Nehlidov, Maslennikov'dan bir mektup aldı. "Vali yardımcısı bu mektubunda Katyusha'nın hastanede çalıştırılması için cezaevi hekimine yazdığını, işin herhalde olacağını sandığını bildiriyordu." Bu arada Dimitri Nehlidov'un ruhsal durumunda bir değişiklik olmuştu. Katyusha Maslova mahkum olup kendisi de onunla ilk kez görüştüğü zaman neşe dolu bir şevk ve heyecan duymuş, benliğinin tümüyle değiştiğini hissetmişti. Oysa şimdi bu duygular tamamen kaybolmuş bulunuyordu. Katyusha ile son buluşmasından sonra ise içinde bir korku, hatta genç kadına karşı bir tiksinme duygusu yer etmişti. Bununla birlikte onu yine de yüzüstü bırakmamak, onunla evlenmek için verdiği sözü kendisi razı olmak koşuluyla tutmak niyetindeydi. 5. kaset, 2. yüzün sonu.